2025'in caz sahnesine hoş geldiniz. Bize gönderdiğin Dark Blue Notes yazarı Turgay Kantürk'ün görüşlerini temel alan bu harika derlemeyi masaya yatırıyoruz. Bu yılın müziğini anlamak için bir yolculuğa çıkacağız birlikte. Ama bu hani basit bir en iyiler listesi olmayacak. Kaynaklarına şöyle bir bakınca aklımıza bir soru takılıyor aslında. Caz bugünlerde nereye gidiyor? Çünkü bir yanda geleneği onurlandıran, her notayı adeta kutsal bir emanet gibi işleyen ustalar var. Diğer yandaysa müziğin sınırlarını zorlayan, hatta onu politik bir manifesto olarak kullanan yenilikçiler. İşte bugün bu iki kutup arasındaki o heyecan verici gerilimi araştıracağız.
Kesinlikle. Amacımız da tam olarak bu. Yani bu yılın ses haritasını bu gerilim üzerinden çıkarmak. Charles Lloyd'un o neredeyse meditatif sükunetinden başlayıp, Aruan Ortiz'in entelektüel fırtınasına, oradan da Jonathan Blake'in acı dolu haykırışına uzanacağız. Senin için bu kaynaklardaki en can alıcı noktaları, en şaşırtıcı detayları ve bu müziklerin ardındaki o nedenleri de deşifre edeceğiz. Yani bu sadece ne dinleyeceğinle ilgili değil, dinlerken neyi duyman gerektiğiyle ilgili bir sohbet olacak.
Harika bir çerçeve. O zaman geleneğin en saf haliyle başlayalım. Yaşayan bir efsaneyle, Charles Lloyd ile. Kaynak Lloyd'un Figure in Blue albümünü 87. yaş günü konserinin hemen ardından kaydedilmiş bir stüdyo çalışması olarak tanımlıyor. Jason Moran ve Marvin Sewell gibi isimler var yanında.
Evet, ve kaynakta kullanılan bir tanım var ki albümün ruhunu mükemmel özetliyor bence. Diyor ki son yılların en gürültüsüz ve pür albümlerinden biri. Bu ifade ilk okuduğunda basit gelebilir ama aslında çok derin. Lloyd, saksafonundan çıkan her sesin ağırlığını, anlamını tartan bir bilge gibi sanki. Albüm, Duke Ellington'a bir saygı duruşu gibi ve Heaven ile Black Butterfly gibi iki Ellington parçasını yorumlayış şekilleri sanki birer dua gibi. Her nota yerli yerinde, acele yok, israf yok.
Peki bu gürültüsüz olma hali her zaman iyi bir şey mi? Yani caz da bazen o ham, o enerjik hatta kaotik gürültüyü de aramaz mıyız? Lloyd'un bu sessizliği, bu pür hali neyi başarıyor da onu bu kadar özel kılıyor?
Çok güzel bir soru. Çünkü buradaki sessizlik hani boşluk değil, bir yoğunluk ifadesi. Lloyd'un müziğinde sessizlik bir sonraki notanın değerini artıran bir çerçeve işlevi görüyor adeta. Gürültünün ve kaosun içinde kaybolabilecek duygusal nüansları bu pür fonda kristal berraklığında duyabiliyorsun. Kaynaktaki John Bayancı alıntısı da tam bu noktaya parmak basıyor. Yine de Figure in Blue, oyuna yeni başlayan her genç saksafon acemisi için göz korkutucu derecede yüksek bir çıtayı koruyor diyor. İşte bu yüzden ustalık sadece çok nota çalmak değil, doğru notayı doğru zamanda doğru sessizlikle çalmaktır. Lloyd bunun yaşayan kanıtı.
Ustalık fikri çok ilginç. Lloyd bunu saksafonun tınısıyla yaparken, piyanist Fred Hirsch de sanırım bunu üçlüsünün arasındaki o neredeyse telepatik iletişimle başarıyor, değil mi? Kaynaklar The Surrounding Green albümünü de benzer bir olgunluk hissiyle tanımlıyor.
Kesinlikle öyle. Hirsch'in albümünde anahtar kelime derinlemesine geliştirilmiş üçlü iletişimi, basçı Drew Grass ve davulcu Joy Baron'la onlara yayılan bir müzikal ortaklıkları var. Artık birbirlerinin ne yapacağını düşünmüyorlar, hissediyorlar. Hirsch'in kendi sözü durumu çok güzel özetliyor. Bu kayıtta gerçekten tarihi duyuyorsunuz. Bu sadece kendi tarihlerini değil, caz tarihini de kapsıyor aslında.
Evet ve albümde Charlie Haden'dan The First Song'u yorumlamaları da bu tarihsel bağlamda çok anlamlı duruyor. Kaynakta Haden'ın Hirsch'in ilk stüdyo kayıtlarından birinde çaldığı belirtiliyor. Bu bir vefa borcu gibi sanki.
Bir vefa borcu ve bir döngünün tamamlanması, aynen öyle. Müziğin sadece notalardan ibaret olmadığını, insan ilişkileriyle, anılarla ve paylaşılan zamanla ne kadar iç içe geçtiğini gösteren dokunaklı bir an. Hirsch ustasına saygı duruşunda bulunurken kendi ustalığını da tescilliyor. Yani hem Lloyd hem de Hirsch geleneğin ne kadar zengin ve derin bir damar olduğunu bize hatırlatıyor.
Peki, geleneğin bu sağlam ve saygıdeğer zemininden ayrılıp Şimdi kendimizi tamamen farklı bir evrene fırlatalım. Kaynakların belki de en kavramsal, en zorlayıcı albümü olarak işaret ettiği piyanist Aruan Ortiz ve Creole Renaissance. Kaynak Ortiz'in müziğini Küba kübizmi olarak tanımlıyor. Bu kulağa inanılmaz entelektüel geliyor. Bizim gibi dinleyiciler için bu ne anlama geliyor?
Bu gerçekten de büyüleyici bir fikir. Şöyle ki Ortiz 1930'ların edebi negritüt hareketinden ilham alıyor. Bu akım siyahi kimliğini ve mirasını sömürgeci bakış açısından kurtarıp yeniden sahiplenmeyi amaçlıyordu. Ortiz de müziğinde tam olarak bunu yapıyor. Tıpkı Picasso ve Braque'ın bir vazoyu aynı anda hem önden hem yandan hem de üstten göstermek için parçalayıp yeniden birleştirmesi gibi, Ortiz de Küba müziğinin ritmik ve armonik yapı taşlarını söküyor, parçalıyor ve farklı açılardan aynı anda duymamızı sağlıyor. Bu, nostaljik bir köklere dönüş değil, bu diaspora üzerinden kurulmuş parçalı ama bir o kadar da güçlü bir kimlik beyanı.
İnanılmaz bir fikir bu. Ama dinleyici için ne ifade ediyor? Yani bu müziği dinlerken kübizmi duymak gerçekten mümkün mü? Yoksa bu daha çok sanatçının yaratım sürecini anlamamıza yarayan entelektüel bir çerçeve mi?
İkisi de. Akademisyen Brent Hayes Edwards'ın albüm notları bu yüzden hayati bir rehber olarak belirtiliyor kaynakta. Ama o rehber olmadan da müziğin kendisi bu parçalanmışlığı sana hissettiriyor. Geleneksel bir piyano dinlemesi beklememelisin Ortiz. Piyanoya saldırıyor, onu sorguluyor resmen. Karanlığa hayır diyenlere aitiz parçasında piyanodan davul, ut, hatta gamelan gibi sesler, dokular çıkarıyor. Kaynakta kullanılan bir benzetme var, zorlu bir doğuma tanıklık etmek gibi. Çünkü Ortiz Küba müziğini bildiğimiz o rahatlatıcı kalıplarından çıkarıp onun karmaşık, acı dolu ama bir o kadar da zengin ve çok katmanlı doğasını ortaya seriyor. Küba'yı sabit bir kimlik değil, lezzetli ama ne olduğu tam belli olmayan bir güveç olan ajiyaka olarak görmesi felsefesini özetliyor.
Küba'daki bu kavramsal yapı sökümden Norveç'in fütüristik ve buz gibi ses manzaralarına uzanalım. Trompetçi Mills Petter Molvær ve Kmer Lavin Bergen. Ortiz müziği içeriden yeniden tanımlarken, Molvær sanki cazın sınırlarını dışarıdan gelen unsurlarla, elektronik müzik, trip-hop ve rock ile birleştirerek dinamitliyor.
Tam olarak öyle. Bu albüm, Molvær'in 1997'de onu uluslararası bir yıldıza dönüştüren ikonik albümü, Kmer'in canlı ve güncellenmiş bir yorumu. Ve bu albümün önemi, çıktığı dönemde yarattığı şok etkisini hala koruyor olması. Kaynak, Molvær'in müzeyindeki Miles Davis etkisinin altını çiziyor ki bu çok doğru bir tespit. Ama bu Davis'i taklit etmek değil. Daha çok Davis'in Bitches Brew veya Tutu gibi elektrikli dönemlerinde açtığı yoldan devam edip o yolu bambaşka bir yere, daha karanlık, daha atmosferik, daha kuzeyli bir coğrafyaya taşıması.
Beni de bu düşündürüyor. 90'ların sonunda bu müziği ilk duyduğumda ne kadar fütüristik gelmişti. Bugün hala devrimci olarak nitelendirilmesi, Molvær'in ne kadar ileriyi gördüğünü mü gösteriyor, yoksa cazın o zamandan beri o alanda yeterince yenilik yapmadığını mı?
Bence kesinlikle ilki. Molvær'in yarattığı ses paleti o kadar özgün ve zengindi ki hala aşılamadı diyebiliriz. Canlı performansın enerjisi de bunu kanıtlıyor zaten. Kaynakta Song of Sand parçasındaki salınımlı hip-hop ritimleriyle gitarist Arset'in gürültülü rock tınılarının birleşiminden bahsediliyor. Platonic Years parçasının bir ritim şölenine ve yangın yerine dönüştüğü anlatılıyor. Bu durağan bir müzik değil, sürekli hareket halinde, sürekli evrilen bir organizma gibi. Kaynağın vardığı sonuç çok net. Albümün hiçbir notası ya da hiçbir parçası sıkıcı değil. Bu, neredeyse 30 yıllık bir albümün canlı versiyonu için inanılmaz bir başarı.
Evet, bu çok etkileyici. Şimdiye kadar geleneği yücelten ustaları ve onu dinamitleyen avantgardları gördük. Ama galiba bir de orta yol var, değil mi? Yani geleneği reddetmeyen ama onu taze bir diyalog içine sokan müzisyenler. Kaynakların Eric Alexander'ın Chicago to New York albümünü bu kategoriye koyduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle. Bu albümdeki diyalog çok katmanlı. Birincisi, adından da anlaşılacağı gibi cazın iki büyük şehri Chicago ve New York arasında bir köprü kuruyor. New York'tan piyanist Mike Ladane ile Chicago'dan davulcu George Flades ve basçı Dennis Carroll bir araya geliyor. Ama bu zorlama bir konsept değil. Aynı müzikal dili, yani post-bop'un o sağlam ve blues etkileşimli dilini konuşan ustaların doğal buluşması bu.
Kaynakta bu albümle ilgili inanılmaz bir detay var. Bayıldım. Albüm John Coltrane'in iki bestesiyle açılıyor. Ama ilk parça olan Afro Blue'un bestecisi olarak albüm notlarında Coltrane yazsa da eserin aslında Kübalı perküsyoncu Mongo Santamaria'ya ait olduğu belirtiliyor. Bir saniye, bu çok ilginç. Yani Coltrane'in en bilinen parçalarından biri aslında ona ait değilmiş. Bu caz dünyasında bilinen bir sır mı, yoksa kaynakta ortaya çıkarılan yeni bir detay mı?
Bu hani caz meraklıları arasında bilinen ama genel dinleyici için kesinlikle şaşırtıcı bir vay canına anı. Coltrane parçayı o kadar sahiplenmiş ve kendi modal yaklaşımıyla ölümsüzleştirmiş ki bestenin asıl sahibi genellikle göz ardı ediliyor. Eric Alexander'ın bu parçayla albüme başlaması hem Coltrane'e bir saygı duruşu hem de cazın aslında ne kadar kolektif ve kökleri farklı kültürlere dayanan bir müzik olduğunun altını çizen zekice bir hamle.
Albümün kapanışı da benzer bir diyalog içeriyor. Frank Sinatra ile özdeşleşmiş Angel Eyes parçasını Latin temposunda yorumluyorlar. Bu da geleneği alıp ona nasıl nazikçe yeni bir elbise giydirebileceklerinin bir kanıtı.
Tam olarak bu. Bu diyalog fikri sadece şehirler veya besteciler arasında değil, enstrümanlar arasında da var. Bu bizi Avrupa sahnesine ve Julia Hülsman Quartet'in Under the Surface albümüne getiriyor. Burada da topluluk içi etkileşim ön planda. Beş parçada gruba trompetçi Hildegun Oizet katılıyor ve onun o güzel, kırılgan tonu tenor saksofoncu Uli Kempendorf'un soundunu mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Birbirleriyle yarışmıyorlar, birbirlerinin cümlesini tamamlıyorlar.
Kaynakta bu albüm için Avrupa etiketinin yetersiz kaldığı söyleniyor. Bu ne demek? Genellikle bir ECM soundu gibi bir beklenti olur ya.
Evet, işte o beklentiyi kırıyor. Bu müzik coğrafi bir etikete sığdırılamayacak kadar evrensel bir dil konuşuyor. Melodiye derin bir saygı var ama bu doğaçlamanın özgürlüğünü kısıtlayan fanatik bir bağlılık değil. Hülsman, Alman caz sahnesinin önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyor ve bu albüm nedenini açıkça ortaya koyuyor. Dengeli, zevkli ve derin bir müzikal sohbet sunuyorlar.
Şimdiye kadar konuştuğumuz her şey, ustalık, yenilik, diyalog, hepsi müziğin estetik ve sanatsal boyutlarıyla ilgiliydi. Ama kaynakların bize sunduğu son bir albüm var ki, müziğin bambaşka bir gücünü, belki de en temel gücünü hatırlatıyor. Bir duruş sergileme, bir hikaye anlatma ve bir protesto aracı olma gücü. Davulcu Jonathan Blake'in My Life Matters albümünden bahsediyorum.
Evet, bu gerçekten de yılın en sarsıcı ve önemli işlerinden biri. Blake için müzik her zaman kişisel bir yerden, bir aile meselesinden beslenmiş. Ama bu albüm kişisel olanın ne kadar politik olabileceğini yüzümüze çarpıyor. Albüm The Jazz Gallery'den aldığı bir sipariş üzerine doğmuş ve Blake'in o dönemdeki ruh halini kendi sözleriyle aktarıyor kaynak. Neredeyse her gün haberleri izliyordum ve yine bir başka siyahı insan bizi koruması gereken kişilerin elleriyle bizden alınıyordu. Müziğim aracılığıyla sesimi duyurmak istedim.
Bu niyet müziğe çok doğrudan ve filtresiz bir şekilde yansımış. Açılış parçası Broken Drum Circle for the Forsaken, Philando Castile'in öldürülmesinin ardından nişanlısının o meşhur "Arka lambamız bozuk olduğu için durdurulduk" sözleriyle başlıyor. Son nefes parçası ise Eric Garner'a bir saygı duruşu. Bir sanatçının bu kadar kişisel ve trajik bir konuyu, bu kadar büyük bir acıyı müziğe dökmesi ne kadar zorlayıcıdır? Müzik bu tür bir acıyı ifade etmek için kelimelerden daha mı güçlü bir araç?
Bence bu albüm müziğin kelimelerin tükendiği yerde başladığının kanıtı. Blake'in davulları burada sadece ritim tutmuyor. Öfkeyi, yası, hayal kırıklığını ve isyanı somutlaştırıyor. Albüm trajedi ve umut arasında gidip gelen bir suite gibi tasarlanmış. Yoğun ve karanlık anları grup üyelerinin solo çaldığı daha meditatif ara bölümler takip ediyor. Bu da dinleyiciye nefes alacak ve duyduklarını sindirecek bir alan tanıyor.
Ve işin en bokunaklı yanı Blake'in kendi çocuklarının da albümde yer alması.
kızı Muna'nın I Still Have a Dream adlı bir şiir okuması gibi. Bu, mücadeleyi hem çok kişisel bir boyuta taşıyor hem de gelecek nesillere bir mesaj veriyor.
Kesinlikle. Blake, bunun Max Roach'un efsanevi We Insist, Freedom Now Sweet albümü gibi planlı bir protesto albümü olmadığını söylüyor. Ama o büyük geleneğin bir parçası olarak görülmekten de memnuniyet duyacağını belirtiyor. Bu alçak gönüllü bir ifade ama aslında yaptığı şey tam da bu. Cazın protest kökleriyle yeniden bağ kuruyor ve müziğin sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda bir vicdan, bir hafıza ve bir direniş biçimi olabileceğini bize çok güçlü bir şekilde hatırlatıyor.
Peki, bu muhteşem yolculuğun sonunda başa dönelim. 2025 caz yılına baktığımızda o başlangıçtaki sorumuzun cevabı ne? Caz geleneği mi onurlandırıyor, yoksa onu yıkıp yeniden mi inşa ediyor?
Sanırım cevap evet, ikisini de yapıyor olmalı ve bu sahneyi bu kadar canlı ve heyecan verici kılan da tam olarak bu.